Merhaba, ben iflah olmaz bir kötümserim ve galiba beni buraya yanlışlıkla çağırdılar. Zaten bu konuşmada da size neden burada olmamam gerektiğini ve nasıl buraya geldiğimi anlatacağım. Arkadaki konuyla tam ilgili değil ama biraz rahatlatması için getirdim. Benim kedim Mika. Ve Mika bize bir kötümserin düşünüşünü çok iyi anlatabilir. Mesela şimdi ben bir iyimserim ve Mika ile konuşuyorum. Mika, TEDx'e çıkıyorum biliyor musun? Ne diyorsun?
Ya haftalardır TEDx'e çıkacağım, TEDx'e çıkacağım. Ya sen matah bir şey olsaydın, TED'e çıkardın o zaman. TEDx neymiş?
Bir kötümser böyle düşünür ve Mika da böyle düşünüyor. TED konuşmalarına açıkçası biraz gıcık oluyorum. Bunun neden olduğunu konuşmanın ilerisinde size açıklayacağım. Neden? Çünkü çok iyi giyimli insanlar, çok bilgililer ve çıkıp bize bir şeyler anlatıyorlar ve hayran olmamak elde değil. Seyirciler de çok iyi. Bir kötümser, bir şey çok iyi gidiyorsa, en azından ben öyleyim, mutlaka orada bir şeyin saklandığını düşünme eğilimindeyim. Ve bir de motivasyonel konuşmalara çok karşıyım. Beni hala sahneden indirmediler. Demek ki fena gitmiyor. Neden? Çünkü motivasyon konuşmalarını biliyoruz. Geçen senelerde vardı burada. Bir taş eline alanlar var. İşte bu taş sizin taşınız, o taşın sahibisiniz. Ne bileyim işte kalbinizin sesini dinleyin, yüreğinizin sesini dinleyin. Ferrari'nizi satın, bisiklet alın, bisikleti satın, terlik alın, terliği satın. Böyle gidiyor. Kendime geleyim. Yönetmenlik yapmaya çalışıyorum. 90'larda sinema okudum. Ailem tabii ki bunu istememişti. Ve babam, ki kötümserliği ondan alıyorum, çok üzüldüm demişti bu mesleği seçtiğim zaman. Fakat daha öncesi var. Aslında orta 3'ten lise sona kadar ciddi şekilde bateri çalıyordum, dersler aldım, pratik yaptım bayağı ve müzisyen olacağıma çok inanmıştım. Fakat üniversite sınavına doğru giderken vazgeçtim. Bu da çok anti-TED bir şey. Biliyorsunuz TED'de bir şeyden vazgeçmek olmaz. Ama vazgeçişimin mantıklı bir nedeni vardı. Şimdi size açıklayacağım ve ikna etmeye çalışacağım. Bateri çalmaya başladığımda dünyanın en iyi davulcularını da dinlemeye başladım. Bunlardan iki tanesini arkada görüyorsunuz. Steve Gadd ve Dave Weckl. Bu adamların geldiği teknik ve estetik seviyeyi görünce, kötümser biri olduğum için herhalde, umutsuzluğa kapılmamak imkansızdı. Vazgeçtim. Bir sürü arkadaşım hala bana bu yüzden kırgındır ve güler. Niye vazgeçtin, hayalini takip etseydin diye. Fakat hakikaten burada bilmiyorum, aranızda mutlaka bateri çalanlar vardır. Enstrüman çalmak zaten genel olarak zor bir şeydir. Çünkü kaslarınıza karşı ve beyninize karşı mücadele etmeniz gerekir. Davulda bu biraz daha problemli. Çünkü 4 uzvunuzu ayırmanız gerekiyor. Bu gerçekçilik mi yoksa kötümserlik mi? Birçok insanın ikisini değişimli kullandığını gördüm. Genellikle beni çok gerçekçi olmakla suçlarlar. Aslında orada gerçekçi derken demek istedikleri şey sanırım kötümserlik. Ama sizi ikna edeceğime inanıyorum. Ben bunu kötümserlik olarak görmüyorum. Olgunluk olarak veya iyi görüyorum. Buradaki anahtar kelime olmaz. Fakat şu konuda yanılmamak lazım. Bateriyi bırakma nedenim Dave Weckl kadar iyi olamayacağım değildi. Büyük ihtimalle olamazdım ama şunu görmek gerekiyor. Bir şeyi istemek tek başına hiçbir şeye yetmeyen bir şey. Buradaki 2500 kişi varsa, önünüze bateri seti koysak hepiniz vurmak istersiniz. Çok eğlencelidir çünkü. Hala da çalıyorum ben. Ama Malcolm Gladwell'den beri biliyoruz ki 10.000 saat teorisi. Yani herhangi bir şeyde gerçekten çok iyi olmak istiyorsanız gitmeniz gereken yol büyük bir acı içeriyor. Bu yol gidilebilir, fakat bunun sonunda Dave Weckl olmanız da çok düşük bir ihtimal aslında. Dolayısıyla soru şuraya geliyor: ben bu kadar acı çekmeye hazır mıyım ve bu kadar düşük bir yüzdeye oynamaya hazır mıyım? Bazı şeylerin olmayacağını önceden kabul etmek iyi bir şey. Dolayısıyla hayallerinizin peşinden koşmayın demiyorum. Koşun ama dikkat edin, düşmeyin o sırada ve bir de neyin peşinden koştuğunuzu iyi bilin. Fakat bunu da tabii denemeden bilemiyorsunuz. İşte iyimser bir insan. Özellikle ben sinema okulundan sonra reklam filmleri çekmeye başladım. Bir PVC pencere reklamı çekecektim. Ajansın sahibiyle oturuyoruz, o da arkadaşım. İyimser bir insan kendisi. Bu arada dünyanın en kötü şeyi PVC penceredir. Ama ondan daha kötü olan şey onun reklamını çekmektir. Çünkü plastik bir pencereyi iyi gösterme ihtimaliniz bayağı düşük. Oturuyoruz, konuşuyoruz. Birden bana döndü ve şöyle dedi. Ya biz niye Tom Cruise'u oynatmıyoruz? Normalde işte klasik bir TED konuşması olsa bu ben size şeyi anlatırdım. Ve işte inandık, işte Tom'u aradık falan. O da çok istiyormuş zaten. Hayali hep pencere reklamında oynamakmış. Ya saçmalama olmaz öyle şey dedim. Niye dedi? Bak iyimserlerde bir de bu vardır. Niye? Bir, senin Tom Cruise'a ulaşabileceğini bile sanmıyorum. Yani bırak oynatmayı. Diyelim ki ulaştın, birinci kademeyi geçtin. O kadar paran yok. Üç, bu iki şartı tamamlasan bile Tom Cruise sence pencere reklamında oynar mı? Dört, hadi bu üç aşamayı da geçtin. Ben o filmi çekemem. O dedi. Niye? Niye çekemezsin? Yönetmen değil misin sen dedi. Şimdi bunu açıklamak 2500 kişinin önünde bile çok saçma geliyor bana ama yine de açıklamak zorundayım. Hayır, olmaz. Neden olmaz? Çünkü Tom Cruise'u yönetebilmek için belli referanslara sahip olmanız lazım. Hemen bunun sağlamasını yapalım. Tom Cruise ayda ne kadar para kazanıyordur diye bir ufak bir araştırma yaptığınızda yılda 50 milyon dolar yaklaşık kazandığı ortaya çıkıyor. Bu da ayda yaklaşık 5 milyon dolara, saatte de 7 bin dolara geliyor. Arkadaşım tabii yılmadı ve şey dedi, sen ne kadar kötümsersin ya, çok iyimser olsan sen dünya çapında bir yönetmen olabilirdin dedi. Yani diğer bütün aşamalar yok oldu, benim sadece filmi çekmemem büyük problem haline geldi. Tom Cruise'un ajanına ulaşacağım dedi. Tom Cruise'un ajanına ulaştı, birkaç gün sonra gördüm tekrar, ne oldu dedim ya Tom Cruise? Ya işte dedi, senaryoya bakmak için 10 bin dolar istediler dedi. Senaryoya bakmak için, yani kabul etmek için değil yanlış anlamayın, 10 bin dolar. Bu da hesabı aslında tam oturuyor. Siz Tom Cruise'un bir saatini almak istiyorsanız 7 bin dolardan daha fazla bir para vermeniz lazım. Şimdi eğer ben bunu söylediğim için kötümsersem ve o arkadaşım iyimserse ben gidiyorum o zaman. Sizi yıllar sürecek bir terapi masrafından kurtarmak istiyorum. 7 yıllık bir terapi masrafı olabilir bu. Buna ben arzunun 3 kademesi diyorum. Mutlaka birileri bunu benden önce teorize etmiştir ama bulamadım bütün araştırmalarıma rağmen. İstediğiniz şey, istediğinizi sandığınız şey ve istemeniz gerektiğini düşündüğünüz şey 3 nokta. Ve buna bağlı olarak olduğunuz yer, olmak istediğiniz yer ve olmanız gerektiğine inandırıldığınız yer de 3 nokta. Eğer bu 3 nokta tamamen aynı yerdeyse harikasınız demektir. O zaman TEDx'e de gelmenize gerek yok zaten. Ama ilk 2 nokta okeyse, yani ilk 2 nokta aynı yerdeyse ama 3. nokta uzaktaysa yine okeysiniz. Fakat ben daha çok ülkemizi bir hastalık gibi saran 3. durumdan bahsetmek istiyorum. Bu 3 noktanın tamamen birbirinden ayrılmış olması durumu. Deminki durumdaki arkadaşımdan örneklersem, olduğu yer Türkiye'de vasat bir reklamcı, PVC pencere reklamı çekiyor. Olmak istediği yer Türkiye'de dahi bir reklamcı, dünya çapında bir reklamcı ki Tom Cruise'a iş teklif edebiliyor. Olması gerektiğini düşündüğü yer Los Angeles'ta dahi bir reklamcı. Gördüğünüz gibi bacak çok açık. Ve garip şekilde Türkiye'deki bütün meslek gruplarında, yani avukatından şoförüne, marangozundan su tesisatçısına kadar herkes o mesleğe sanki büyük bir talihsizlik sonucu düşmüş. Yani aslında o işi geçici olarak yapıyormuş veya işte bir süre sonra başka bir şey yapacakmış. Yani ben şimdi bunu yapıyorum, garsonlarda bunu çok görüyorum. Ben garsonluk yapıyorum ama aslında garson değilim gibi bir ifade görmüyor musunuz siz onların suratlarında? Bu neden kaynaklanıyor? Aslında çok basit. Nedeni çok basit. İnkar. İngilizcesini söylersek denial. Psikolojinin en basit ama en etkili savunma mekanizmalarından biri. Yani kabul edemiyorsunuz ve Almanya bizi kıskanıyor diyorsunuz. Veya bin bir şeyi siz uydurabilirsiniz bunun üstüne. Şöyle bir yanılgıya düşmeyin. İnkar dışarıdan bakıldığında komik görünür ama aslında inkar edenler inkar ettiklerinin farkında değildir. Büyük ihtimalle inanıyorlardır o söylediklerine. Çünkü zaten yüzleşebilselerdi İnkar etmezlerdi. Kendi hikayeme yavaş yavaş geri geleyim. Yıllarca sinema televizyon bölümlerinde hocalık, öğrencilik, işte master, yüksek lisans, sanatta yeterlilik gibi şeyler yaparken tabii bir sürü öğrenciyle karşılaştım. Kendim de o yollardan geçtim. Ve Stanley Kubrick, çoğunuz biliyordur ama bilmeyenler için sinema dünyasının en büyük yönetmenlerinden biriydi. Ve sinema okuluna giren herkes 3 aşağı 5 yukarı ya Stanley Kubrick olmak, ya Tarantino olmak ya da Stanley'nin Rusya'daki versiyonu olan Andrei Tarkovsky olmak veya Türkiye'de ise bugünlerde Nuri Bilge Ceylan olmak amacıyla yola çıkar. Fakat sonuç genellikle sadece 7500 kişinin izleyeceği sanat filmleri yapmak, işte televizyon dizilerinde kölelik yapmak, reklam filmi çekmek, PVC, pencere reklamı veya düğün videoları çekmek gibi bir sonuçla biter. Fakat yine de bu kendini devam ettirir. Yani binlerce sinema öğrencisi her sene gelir. Hepsi der ki biz yönetmen olmak istiyoruz. %99.9'u olamaz. Fakat yine de yeni sinema öğrencileri gelmeye devam eder. Eminim burada da bir sürü sinema yapmak isteyen insan vardır. Bu nasıl oluyor? Survivorship bias denilen ve Türkçe'ye maalesef doğru düzgün çevrilememiş ya da benim bulamadığım bir düşünme hatasıyla oluyor. Nedir bu? Kurtulanların ön yargısı, kötü bir çeviri. Şu demek, siz kazananlara bakarsanız daima yanılırsınız. Yani sinema televizyonu bitiren 5000 öğrenciden 10 tanesi Kubrick olmasalar bile bir film yapıyorlarsa ve başarılı oluyorlarsa, bunlara bakıp, aa bak bunlar yaptılar, özellikle TED'de çok sevilen durum bu zaten, TED'de de bu yüzden karşıyım. Bak onlar inandılar, başardılar, demek ki sen de yaparsan başarabilirsin denir. Bu tamamen yanlış bir düşünce şekli. Yani sonuçtan nedene gidemezsiniz. Ben 70'lerde doğdum. Bizim kuşak şöyle öğrendi. Çalışırsak başarırız. Ve biz bunu yuttuk. 80'ler daha garip. Başarılı olmayı hak ettiklerine inanıyorlar. Yani sadece dünyaya gelmek suretiyle inanılmaz derecede başarılı olmayı zaten hak ettiklerine inanıyorlar. Ve ben buna hayranım. Ama olamıyorlar bu arada. 90'lar ve 2000'ler, bütün bu jenerasyonlar hep önümden geçtiği için sinema televizyon hocalığı sırasında. Başarı mı? Ben şu anda Peru'dayım muhabbetindeler. Yani onlar, aslında en çok onları seviyorum. Yani hiç takılmıyorlar başarıya maşarıya. Peki ne yapabiliriz? Yani sanırım şeye ikna etmişimdir sizi. Zor. Stanley Kubrick'ten yine geliyor, en sevdiğim alıntılarından biridir. Evren hakkındaki en dehşet verici şey onun bize düşman değil, kayıtsız oluşudur. Fakat bu kayıtsızlıkla uzlaşıp kendiniz de okuyabilirsiniz. Burada önemli kelime kayıtsızlık. Kayıtsızlık, evet arkadaşlar, istediğiniz kadar evrene enerji gönderin. Hiç umurunda değil evrenin bu. Zaten şu da ilgimi çekiyor. Mesela dünyayı yok edeceğiz diyor ya bazı insanlar. Ömer Madra bunun en büyük temsilcisi, umarım burada değildir. Doğrudur da yok edemezsin. Çünkü dünya senin onun üzerinde olduğunu bilmiyor. Yani dünya seni yok eder bir noktada. Çok küçüksün. Ne diyor Kubrick? Kendi ışığımızı yaratalım. Aslında çok kötümser biridir bu arada, filmleri de gayet pesimisttir. Ve karanlık ne kadar derin olursa olsun kendi ışığımızı yaratmamız lazım. Kendi hikayeme geleyim şimdi, niye buradayım? Yani niye burada olmamam gerektiğini sanırım size anlattım. Niye buradayım? Birkaç sene önce Veysi diye birisiyle tanıştım. Bu çocuk iflah olmaz bir iyimserdi. Hemen onun iyimserliğini öldürme isteğiyle yanıp tutuşuyordum. Bana YouTube için bir program yapmayı önerdi. Yani sinema ile ilgili bir eğitim programı yapmayı önerdi. Ben de zaten bir şeyler yapmak istiyordum YouTube'a ama şöyle bir şey vardı. Ya bize yakışır mı? Yani koskoca yönetmen YouTube'a çıkar mı? Bu da demin bahsettiğim olduğunuz yer, olmak istediğiniz yer ve meselesiyle ilgili. Fakat eğitim programları genelde sıkıcı olur biliyorsunuz. Pek izlenmez. Bunu nasıl biraz daha izlenir hale getirebiliriz dedik. Ve o sırada Nazım Yılmaz diye müthiş bir insanla tanıştık. Nazım Yılmaz'ın quote'larını arkada görüyorsunuz. Kabloyla aktarılan hiçbir şeyin değerine olmadığına inanan bir insan. Şimdi hepiniz bunu anlayamamış olabilirsiniz. Şunu demek istiyor. Dijital olarak, yani YouTube üzerinden seyredilen bir şeyin hiçbir değeri olamaz diyor. Onun dışında zırva sapık bir sürü fikri var. İşte Oscar kazanmak istiyor, Miami'ye yerleşmek istiyor ama İngilizcesi derdini anlatacak kadar. Dolayısıyla acayip bir üçlü bir araya geldik. Bir oportunist ve hayalci Veysi, bir romantik, yani sapına kadar romantik Nazım ve bir kötümser İlker. Ve bir program yapmaya başladık. Programın adını sevgili arkadaşım Sinan'dan çaldım, o da burada galiba. Kendisi olmaz öyle saçma şey, AŞ diye bir şirket kurmak istiyordu. Bazı şeylerin neden olamayacağını insanlara anlatmak istiyordu. Ben de çaldım, kusura bakma Sinan. Bir kötümser olarak çok büyük beklentim yoktu. Yani ne olur diyordum, işte birkaç bin kişi izler diyordum. Fakat bir şekilde işte buraya kadar geldim. Önce 2000 kişi izledi, sonra 4000, 8000, 10000 derken Dün 3. sezonumuza 64. bölümümüzle geldik. Şu anda her video işte 40-45 bin izleniyor konulduğu andan itibaren bir iki hafta içinde. Size kısa bir bölüm göstereyim. Olmaz öyle saçma şeyden bir dakikalık. Buyurun.
Merhaba Nazım.
Merhaba hocam, nasılsınız?
Bomba gibiyim.
Ben de çok iyi gibiyim hocam böyle ya.
Niye, hayırdır?
Hocam bir yapımcıyla tanıştım. Enerji gönderiyor bana sürekli. Bağladı beni böyle, kilitledi. 15-20 tane arka arkaya proje var. Şimdi birkaç tanesinde ben para almadan çalışacağım.
En sevdiğim muhabbet.
Harika değil mi ya?
Çok şahane. Bir numaralı yalan budur. Sen şimdi parayı dert etme, biz bir yapalım ondan sonra dedi değil mi? Sen de buna inandın. Bir film yapacak birisinin önce parayı bilmesi lazım. Sen Steffi Graf'ın müthiş lafını biliyor musun?
Biliyorum hocam.
İşte tamamen biz de bize gelen yapımcılara bu şekilde davranmalıyız. Kaç param var? Bir yapımcıyla falan bir şey konuşacağınız zaman sevgili arkadaşlar, ona önce deyin ki şuraya bir 50 lira koyar mısın diye. Sözleşme önerebilirsin. Dersin ki evet çalışırım ama işte atıyorum filmden de %5 alırım. Bakalım o zaman ne diyor. Eğer ona da hayır diyorsa...
Kaç diyorsunuz?
Direkt. Hatta şey de ya ben bir tuvalete gideceğim de yok ol bir daha. O zaman en son sana şunu uyarayım. Dikkat et, cebindeki parayı kaptırma.
Bir tür Karagöz Hacivat ama illa TED'deyiz ya, Amerika'dan örnek vermek gerekirse Chautauqua diye bir gelenek vardı Amerika'da 19. yüzyılda. Aslında bu TED konuşmaları da onun devamıdır. Hitabet gücü yüksek insanlar eyalet eyalet dolaşıp eğlenceli ama öğretici sohbetler yapıyorlardı. 1920'lerden itibaren unutulmuştu. TED'le yeniden canlandı başka bir platformda. Ve genelde tabii olumsuz bir program adından başlamak üzere. Örnekte gördüğünüz gibi bilmiyorum ses anlaşıldı mı ama Nazım genellikle bir takım abuk subuk fikirler ileri sürüyor. İşte Oscar alacağım, Miami'ye gideceğim gibi. Ben de bunları yıkıyorum. Şimdi böyle bir programın tutmaması beklenirdi. Şimdi burada tutmanın ne olduğunu konuşmak lazım. Yani hep kendimize bir referans almamız lazım. Dave Weckl'ı almıştık, Stanley Kubrick'i almıştık. Burada da Enes Batur'u alıyoruz. Kendisi 20 yaşında. Türkiye'nin en çok izlenen YouTube kanalının sahibi, 8,5 milyon abonesi var dün gece itibariyle. Ve gittikçe de artıyor, durduramıyoruz. Dolayısıyla çok büyük bir başarı söz konusu değil ama işte en azından buraya çıkmamı sağladı. Aslında şunu anlatıyorum, biz ülke olarak çok uzun süredir kendimizle yüzleşmiyoruz. Kendinizle yüzleşmediğiniz zaman, yani olduğunuz yeri kabul etmediğiniz zaman işte böyle inkar, minkar, Almanya bizi kıskanıyor gibi yerlere gitmeniz çok kolay. Kendimizle yüzleşebilmek için kötümserlere ihtiyacınız var. Eğer siz bal mumundan kanatlarla güneşe uçacağım diyorsanız ve ben size gelip ya emin misin o kanatlar eriyebilir diyorsam, bu beni kötümser yapmıyor bence. Bu beni akıllı yapıyor ve sizin dostunuz yapıyor. Düşmemenizi sağlamaya çalışıyorum. Dolayısıyla yeni bir başlangıç yapmak istiyorsak önce aynaya bakmamız lazım. Bu çok zor. Çünkü genellikle aynada gördüğünüz şey çok hoşunuza gitmiyor. Yani ben de evet bazen bazı geceler niye Stanley Kubrick olamadım diye üzülüyorum. Çok çocukça da olsa bu hayatın bir gerçeği. Fakat bunu kabullendiğiniz zaman ben Stanley Kubrick olmadım ve olmak zorunda değilim. Ben İlker olayım en iyisi dediğiniz zaman olmaz öyle saçma şey gibi bir şey yapıp buraya çıkabiliyorsunuz. Ha, bu neye yarar onu bilmiyorum ama. Dolayısıyla iyimserlere çağrım. Kötümserlere iyi bakın. Onlar aslında gerçekte iyimserdirler. Yani kötümser gibi görünürler ama aslında bir şeyin gerçek olduğuna inanmışlardır. Yani siz evet güneşe uçacağım dediğinizde ama o erir diyen adam aslında o ihtimale inanmıştır. Oysa uç abi çok iyi diyen adam sizi öldürecek adamdır. Kötümserlere tavsiyem de kötümser kalmaya devam edin. Boş verin, aldırmayın. Ve o kötümserliği dönüştürmeye çalışın. İşte bazen Enes Batır kadar olmasa da bazen kötümserlik de alıcı bulabiliyor. Son sözü galiba Mika söyleyecek. Mika bak fena konuşmadım galiba, ne diyorsun?
Ya işte uydur kaydır bir şeyler anlattı. Hadi alkışlayın da gitsin.